Ayrım 29, sayfa 402. Hipnozcu Lars Kepler. Yüzlerine baktım, hazırdılar. Aradan sonraki seanslar her zaman daha iyi olurdu. Sanki o derinliğe geri dönmeyi özlerler. Oradaki ışık ve sesler fısıldayarak onları geri çağırırdı. Giriş kolay oldu. Lydia 10 dakika içinde derin hipnoza geçti. Dalıyorduk. Tenimi yalayan ılık suyu hissediyordum. Büyük gri kaya kütlesi mercanlarla kaplıydı. Her ayrıntıyı, ışıltıyı ve titreşen rengi görebiliyordum. Lydia dedim, neredesin? Diliyle kuru dudaklarını yalayıp başını geriye attı, gözlerini usulca kapatmıştı. Ama dudağına gergin bir ifade yerleşmiş, alnı kırışmıştı. ''Bıçağı alıyorum.'' dedi. Sesi kuru, hışırtılıydı. ''Nasıl bir bıçak?'' diye sordum. ''Bulaşıklıkta duran dişli bıçak.'' dedi. Sonra bir süre ağzı yarı açık bekledi. ''Ekmek bıçağı mı?'' ''Evet.'' dedi gülümseyerek. ''Devam et.'' ''Dondurma paketini ortasından kesiyorum. Dondurmanın yarısını ve bir kaşık alıp televizyonun karşısındaki kanepeye oturuyorum. Oprah Winfrey'in programı. Dr. Phil izleyicilerin arasında oturmuş, işaret parmağını gösteriyor. Etrafına kırmızı iplik sarmış. Tam niçin öyle yaptığını söyleyecekken Casper bağırmaya başlıyor. Casper'in bir şey istemediğini, sadece bana inat yaptığını biliyorum.'' Canımı sıkacağını bildiği için bağırıyor. Evimde kötü davranışlara tahammül etmediğimi bildiği için. Ne diye bağırıyor? Doktor Phil'in söylediklerini dinlemek istemediğimi biliyor. Oprah'ı sevdiğimi biliyor. İşte bu yüzden bağırıyor. Şu anda ne diye bağırıyor? Aramızda kapalı iki kapı var ama onu duyabiliyorum. İğrenç şeyler söylüyor. Amcık, amcık, amcık. Lydia'nın yanakları kızardı, alnında terler belirdi. ''Sen ne yapıyorsun?'' diye sordum. Tekrar dudaklarını yaladı, solumaları ağırlaştı. ''Televizyonun sesini açıyorum.'' dedi öfkesini bastırarak. ''Alkış seslerinden ortalık inliyor ama nafile.'' ''Artık hiç zevk almıyorum. Casper keyfimin içine etti. Evet, durum bu. Ona bunu açıklamalıyım.'' Dudaklarını sıkıca kapatarak hafifçe gülümsedi. Yüzü kireç gibi olmuştu. Alnının üzerindeki ter damlaları parlıyordu. ''Açıkladın mı?'' diye sordum. ''Ne?'' ''Ne yapıyorsun Lydia?'' ''Ben çamaşır odasının yanından geçip aşağı sohbet odasına iniyorum. Casper'ın odasından vınlamalar ve tuhaf vızıltılar geliyor. Ne haltlar karıştırıyor bilmiyorum. Yukarı çıkıp televizyon seyretmek istiyorum ama Casper'ın odasına doğru gidiyorum, kapıyı açıp içeri giriyorum.'' Lydia sustu. ''İçeri giriyorsun.'' dedim. ''Orada ne var Lydia?'' Kıpırdayan dudaklarından hava kabarcıkları çıktı. ''Ne görüyorsun?'' diye sordum dikkatle. ''Ben içeri girince uyuyor numarası yapıyor.'' dedi yavaşça. ''Büyük annemin fotoğrafını yırtmış. Oysa o fotoğrafı alırken dikkatli olacağına söz vermişti. Anneannemin bendeki tek fotoğrafı oydu. Onu mahvetmiş, şimdi de uyuyor numarasına yatıyordu. Pazar günü Casper'la çok ciddi bir konuşma yapmayı düşünüyorum. Birbirimize karşı davranışlarımızı gözden geçirmeliyiz. Doktor Phil bana ne tavsiye ederdi acaba? Hala kaşığı elimde tuttuğumu fark ediyorum. Üzerine baktığımda kendimi göremiyorum. Metalinde bir tek ayıcık yansıyor. Onu herhalde tavana asmış.'' Lydia birden acıyla yüzünü buruşturdu. Sonra gülmeye çalıştı ama yalnızca tuhaf sesler çıktı dudaklarından. Bir daha denedi ama yine kahkaha değildi. ''Ne yapıyorsun?'' diye sordum. ''Bakıyorum.'' dedi ve başını yukarı doğru kaldırdı. Birden sandalyeden yere kaydı ve başını çarptı. Hemen ona doğru atıldım. Doğrulup yere oturdu. Hala hipnoz altındaydı ama fazla derinde değildi artık. Çaresiz, korku dolu gözlerle baktı bana. Konuşarak sakinleştirmeye çalıştım. Charlotte'u niçin arama ihtiyacı hissettiğimi bilmiyordum ama beni endişelendiren bir şey vardı. Belki de hipnoz altında perili evde daha fazla kalmaya ikna ettiğimdendi. Gururunu okşamış, başını kaldırıp bakmaya teşvik etmiştim. Babasının ayaklarının dibinde dolaşan kocaman köpekten ilk defa bahsetmişti. Odadan alışkanlığının aksine teşekkür etmeden ayrılması ve herhangi bir açıklama yapmadan ikinci seansa gelmemesi beni endişelendirmişti. Telefon numarasını çevirir çevirmez pişman olsam da telesekretere bağlanana kadar bekledim. Öğle yemeğinden sonra tekrar bisikletle Karolinska Hastanesi'ne döndüm. Serin bir rüzgar vardı ama sokaklar ve binaların cepheleri bahar aydınlığına bulanmıştı. Charlotte sarsıcı bir deneyim yaşadı. Biraz dinlenmeye, kendi başına kalmaya ihtiyacı var diye düşünerek endişelerimden kurtulmaya çalıştım. Benjamin'i bugün okuldan Kenneth alacaktı. Polis arabasına bindirmeye söz vermişti. Ben geç saatlere kadar çalışacağımdan, Simone de arkadaşlarıyla operaya gideceğinden, Benjamin bu gece Kenneth'ta kalacaktı. Genç stajyer Maya Swartling'e röportajı tamamlama sözü vermiştim. Birden onunla buluşacağım saati iple çektiğimi fark ettim. Teorilerim Charlotte tarafından doğrulandığından keyfim yerindeydi. Hastanenin lobisi boştu. Sadece araç bekleyen yaşlı birkaç kadın vardı. Hava güzeldi, işten sonra koşu yapmayı düşündüm. Maya odamın kapısında bekliyordu. Dolgun kırmızı dudaklarına geniş bir gülümseme yayıldı. Beni selamlamak için şakacı bir ifadeyle eğildiğinde kömür karası saçları parladı. "Umarım doktorumuz ikinci bir söyleşi sözünden pişman olmamıştır," dedi. "Elbette olmadım," dedim. Kapının kilidini açarken içimde bir kıpırtı hissettim. Bakışlarımız karşılaşınca gözlerinde hiç beklemediğim bir ciddiyet gördüm. Yanımdan geçip içeri girdi. Birden kendi bedenimin, ayaklarımın, dudağımın farkına vardım. Maya dosyasını, kalemini ve not defterini çıkartırken kızardı. "Son görüşmemizden bu yana neler oldu?" diye sordu. Ona bir kahve yaptım ve öğleden sonraki başarılı seansı anlattım. "Sanırım Charlotte'u bu hale sokanı bulduk," dedim. "Birisi canını felaket acıtmış, defalarca intihara teşebbüs etme nedeni bu." "Kimmiş?" "Bir köpek," dedim ciddiyetle. Maya gülmedi. En cüretkar, en parlak tezlerimden birinin fabüllerinin kadim yapısına dayandığını biliyordu. Tabu sayılan korkunç ya da baştan çıkarıcı şeyleri anlatmanın en eski yolu hayvan kılığına bürünerek anlatmaktı. Hastalarım sevgi ve koruma bekledikleri insanların akla gelebilecek her türlü eziyete başvurmuş olmalarının nedenlerini bu yolla anlayıp yaşadıkları travmadan kurtulmaya çalışıyorlardı. Benim için Maya Swartling'le konuşmak çok kolay, hatta tehlikeli denilebilecek kadar kolaydı. Uzman olmasa da konuya hakimdi, zeki sorular soruyordu, üstelik çok iyi bir dinleyiciydi. "Peki Marek Semyonovich, onun durumu ne alemde?" diye sordu. "Geçmişini biliyorsun, Bosna'daki savaştan kaçıp buraya sığındı. Doğrusu yalnızca fiziki yaraları tedavi edildi."
"Evet."
"Henüz durumunu tam çözemedim ama araştırmam için ilginç bir durum. Derin hipnoz altındayken hep aynı anıya, aynı mekana gidiyor. İnsanlara işkence yapmaya zorlanıyor, tanıdığı insanlara, çocukken birlikte oynadığı insanlara, sonra bir şeyler oluyor."
"Hipnoz sırasında mı?"
"Evet, daha ileri gitmeyi reddediyor." Maya not aldı, sayfaları karıştırdı, sonra başını kaldırıp bana baktı. "Lydia hakkında konuşmamayı tercih ettim. Hipnoz sırasında sandalyeden düştüğünü söylemedim. Bunun yerine hipnoz sırasında özgür iradenin yalnızca kendine yalan söylememekle sınırlandığı yönündeki fikirlerimden bahsettim." Vakit çabuk geçmiş, akşam olmuştu. Koridor boşalıp sessizliğe gömülmüştü. Maya not defteri, dosya ve kalemini toplayıp evrak çantasına koydu. Fularını boynuna dolayıp ayağa kalktı.
"Zaman nasıl geçti anlamadım," dedi özür diler gibi.
"Dinlediğin için teşekkür ederim," diye vedalaşmak için elimi uzattım. Bir süre tereddüt ettikten sonra,
"Peki bu akşam bir kadeh içki ısmarlayabilir miyim?" diye sordu.
Bir süre düşündüm. Simone arkadaşlarıyla birlikte operaya gidecekti. Eve geç dönerdi. Benjamin büyük babasının yanındaydı. Ben bütün gece çalışmayı planlamıştım. "Bir kadeh içebiliriz," dedim, kuralları çiğnediğim duygusunu bastırarak.
"Roslax Galatan üzerinde küçük bir yer biliyorum," dedi Maya. "Adı Peterson Berger. Sade ama şirin bir yer."
"Güzel." Ceketimi aldım, ışığı kapattım, odadan çıkıp kapıyı kilitledim. Saat en fazla 7.30'du. Trafik çok sakindi. Bisikletlerimizi alıp North Rule'dan aşağı doğru sürdük. Bahar dallardaki kuşların ışıklı sesleriyle titriyordu. Kapıdan girip de lokantanın sahibesinin gülümseyen bakışlarıyla karşılaşınca biraz tereddüt ettim. Buraya gelmem doğru muydu? Simone arar da ne yaptığımı sorarsa ne derdim? İçimi bir huzursuzluk bulutu kapladı ama sonra dağıldı. Maya bir meslektaşımdı. Onunla oturup biraz çene çalmamda ne mahsur vardı? Üstelik Simone arkadaşlarıyla birlikteydi. Şimdi büyük ihtimal halk operasının restoranında şarap içiyorlardı. Maya müthiş güzel, genç ve dışa dönüktü. Ben ondan en az 15 yaş daha büyük ve evliydim. Bunları kimyonlu tavuk şişini seviyorum diyen Maya, lokantanın uzak köşesindeki masalardan birine doğru yürüdü. Oturduk. Bir garson kadın masamıza bir sürahi su koydu. Bir dirseğini masaya koyan Maya elini çenesine dayayıp sürahiye bakmaya başladı. "Eğer burada sıkılırsak benim eve gidebiliriz," dedi sakin bir sesle. "Maya, benimle flört mü ediyorsun?" Bir kahkaha attı, gamzeleri derinleşti. "Babama göre doğuştan böyleymişim. İflah olmaz bir flörtçü." O benim yaptığım şeyleri derinlemesine araştırırken ben onun hakkında hiçbir şey bilmiyordum. "Baban da mı doktor?" diye sordum. Başını salladı. "Profesör Jan E. Swartling." "Şu beyin cerrahı mı?" dedim hayranlığımı gizlemeden. "İnsanların beyinlerini karıştırıp duranlara ne denirse ondan işte," dedi aksi bir ifadeyle. Yüzündeki gülümseme ilk defa kaybolmuştu. Yemeğimizi yedik, içinde bulunduğum durum beni gittikçe daha fazla huzursuz ediyor, gerginliğimi atmak için çok hızlı içiyordum, biraz daha şarap istedim. Garsonların bizi sevgili sandıkları açıktı, bu da beni geriyordu. Sonunda sarhoş oldum, gelen hesaba bakmadan kartla ödedim, hesap fişini kırıştırıp vestiyerin yanındaki çöp kutusuna attım. Dışarıda ılık bir bahar akşamı vardı ve ben kesinlikle eve gitmeye niyetliydim. Ama Maya bir kapıyı işaret etti, yukarı çıkıp nasıl bir yerde yaşadığını görmek ve bir çay içmek ister miyim diye sordu. "Maya," dedim, "sen iflah olmaz birisin, baban haklı." Gülerek koluma girdi. Asansörde birbirimize çok yakındık. Gülümseyen dolgun dudaklarına, inci gibi dişlerine, geniş alnına, siyah ve parlak saçlarına bakmaktan kendimi alamıyordum. Neler hissettiğimi anlamış gibi çenemi okşadı. Öpmek için eğildim. O sırada asansörün kapısı açıldı. Dairesi çok küçük ama çok zevkliydi. Duvarları yumuşak bir Akdeniz mavisine boyanmıştı. Dairenin tek penceresinde keten bir perde asılıydı. Beyaz fayans döşeli küçük mutfağında modern küçük bir ocak vardı. Maya mutfağa girip bir şişe şarap açtı. "Çay içeceği sanmıştım," dedim elindeki şarap şişesi ile iki kadeye bakarak. "Bu kalbe daha iyi gelir," dedi. "Peki o zaman," dedim bardaklardan birini alırken elime biraz şarap döküldü. Bir bezle elimi sildi, dar yatağa oturup geriye yaslandı. "Şirin bir ev," dedim. "Şimdi burada olman ne tuhaf," dedi tebessümle. "Uzun zamandır sana hayrandım ve..." Birden ayağa kalktı. "Senin bir fotoğrafını çekmeliyim," dedi kıkırdayarak. "Büyük doktor burada, benim evimde." Makinesini aldı, zoom'unu ayarladı. "Şöyle ciddi bir poz ver," dedi. Kıkırdayarak çekmeye başladı. Değişik pozlar vermemi istiyor, şaklabanlıklar yapıyordu. "Çok seksi," dedi hafifçe gülerek. "Vogue'a kapak mı olacağım?" "Beni seçmezlerse," diye fotoğraf makinesini bana uzattı. Makineyi aldım, Maya sırt üstü yatağa atladı. "Sen kazandın," diyerek bir resmini çektim. "Erkek kardeşim bana hep muhallebi diyor. Sence ben şişman mıyım?" "İnanılmaz güzelsin," diye mırıldandım. Dizlerinin üstüne kalktı, süveterini çıkardı. Dolgun göğüslerinin üzerinde açık yeşil bir sütyen vardı. "Şimdi bir resim çek," diye fısıldayarak sütyenini çözdü. Yanakları al al gülümsedi. Derin siyah ışıltılı gözlerine, gülümseyen dudaklarına, pembe tomurcuklu memelerine çevirdim objektifi. Değişik pozlarda çektim fotoğraflarını. Eliyle yaklaşmamı işaret etti. "Yakın bir poz alacağım," diyerek diz çöktüm. Bedenim arzuyla yanıyordu. Bir memesini tutup kaldırdı, kameranın flaşı patladı. Erkeklik organım iyice sertleşmiş, titremeye başlamıştı. Makineyi indirdim, öne eğilip bir memesini ağzıma aldım. Yüzümü bastırdı. Sert meme ucunu emdim, yaladım.
Tanrım diye fısıldadı. Tanrım, harika.
Sıcak teni yanıyordu. Pantolonumun düğmelerini çözüp indirdi. Ayaklarıyla bir kenara savurdu. Ayağa kalktım. Onunla yatmamalıydım. Bunu yapmamalıydım. Ama makineye alıp yine fotoğraflarını çektim. Şimdi üzerinde ince açık yeşil bir külot vardı.
Buraya gel diye fısıldadı.
Kocaman bir gülümsemeyle bacaklarını açtı. Külotunun kenarlarından siyah kıllarını görebiliyordum.
Haydi dedi.
Yapamam.
Bence yapabilirsin diye gülümsedi.
Maya, sen tehlikeli bir kadınsın. Çok tehlikeli dedim. Kamerayı yere koydum.
Tamam, yaramaz bir kızım.
Ama ben evli bir adamım, bunu anlaman gerek.
Sence güzel değil miyim?
İnanılmaz güzelsin Maya.
Karından daha mı güzel?
Sus.
Ama beni arzuluyorsun değil mi diye fısıldadı.
Önce kıkırdadı, sonra birden ciddileşti. Başımı sallayarak geri çekildim. Yüzüne mutlu bir ifade yerleşmişti.
Seninle hala söyleşi yapabilirim değil mi?
Kesinlikle dedim kapıya doğru giderken. Bana uzaktan bir öpücük verdi. Ben de aynısını yaptım. Sonra daireden çıkıp merdivenlere hızla indim ve bisikletime gittim. O gece rüyamda üç su perisini gösteren bir rölyefe bakıyordum. Bağırarak bir şey söylerken uyandım. Sessiz, karanlık odada kendi sesimin yankısını duydum. Simone ben uykudayken gelmişti. Uyanmadan bir taraftan diğer tarafa döndü. Ter içinde kalmıştım. Hala kanımda alkol dolanıyordu. Dışarıda tepe lambalarını yakmış bir çöp kamyonu geçti gürleyerek. Bina sessizdi. Kalkıp bir hap aldım. Ne kadar unutmaya çalışsam da dün akşam yaşadıklarım aklıma geldi. Maya Swartling'in çıplak fotoğraflarını çekmiştim. Memelerini, bacaklarının ve bahar yeşili külotunu. Neyse ki sevişmedik dedim kendi kendime. Düşünmedim bile, istemedim. Tamam, sınırı geçtim ama Simone'ye ihanet etmedim. Şimdi iyice ayılmıştım. Bana ne olmuştu? Nasıl olmuş da Maya'nın çıplak fotoğraflarını çekebilmiştim? Güzeldi, baştan çıkarıcıydı, gururumu okşamıştı. Bu kadarı yetmiş miydi? İçimde böylesi zayıf bir nokta keşfetmek beni şaşırttı. Kendini beğenmişim biriydim. İçimde ona aşık olduğuma dair hiçbir işaret yoktu. Yalnızca gururumu okşadığı için olmuştu bunlar. Tekrar yatağa uzandım, yorganı yüzüme çektim ve sonra ağır bir uykuya daldım. Marek derin hipnotik dinlenme aşamasındaydı. Büzülerek oturuyordu. Kaslı bedenine dar gelen bir süveter giymişti. Saçları kısa kesilmişti. Başında bir yara izi vardı. Çenesi sanki bir şey çiğner gibi oynuyordu. Başını kaldırıp boş gözlerle bana baktı.
Kendimi gülmekten alamıyorum dedi yüksek sesle. Mostar'dan gelen oğlan elektrik şokları yüzünden çizgi film karakteri gibi olduğu yerde sıçrayarak dönüyor.
Marek'in neşesi yerinde gibiydi. Başını sallayıp duruyordu.
Beton zeminde yatıyor, kan içinde. Hızlı, çok hızlı nefes alıyor. Olduğu yerde kıvrıldı, ağlıyor. Lanet olsun, ayağa kalk diye bağırıyorum. Eğer kalkmazsa onu öldüreceğim. Süngüyü köküne kadar kıçına sokacağım.
Marek bir süre sustu, sonra o boş ağırlıktan yoksun ifadeyle devam etti.
Ayağa kalkıyor, bacakları titriyor, ayakta durmakta zorlanıyor. Çünkü iyice içine çekilmiş, titriyor, merhamet dileniyor. Kötü bir şey yapmadığını söylüyor. Yanına yaklaşıyorum, kanlı dişlerine bakıyorum. Boynuna elektrik veriyorum. Tepiniyor, gözleri fal taşı gibi açılmış çırpınıyor. Başını defalarca duvara vuruyor. Ağız dolusu kahkahalar atıyorum. Yana kaykılıyor, ağzından kan boşalıyor. Köşedeki battaniyelerin üzerine çöküyor, gülümsüyorum. Ona doğru eğilip yine elektrik veriyorum. Bedeni sanki ölü bir domuz bedeniymiş gibi olduğu yerde sekiyor. Kapıya dönüp bağırarak eğlencenin bittiğini söylüyorum ama kapıdakiler içeriye bu defa oğlanın abisini getiriyorlar. Tanıyorum onu, fabrikada. Aluminijde 2 yıl beraber çalışmıştık.
Marek durdu, çenesi titredi. Şimdi ne oluyor diye sordum yavaşça.
Bilmiyorum, belki odayı artık göremiyorum. Dışarıdayım, çayırlıkta yürüyorum. Ayaklarımın altındaki otlar nemli ve soğuk.
Herkesi dikkatli biçimde hipnozdan çıkardım. Konuşmaya başlamadan önce durumlarını kontrol ettim. Marek yanağındaki yaşları silip gerindi. Kollarının altı terlemişti.
Beni zorladılar. Bu onların işi. Ben eski arkadaşlarıma işkence yapmaya zorladılar.
Biliyoruz dedim. Tedirgin meraklı bakışlarla bizi süzdü.
Korktuğum için güldüm. Öyle biri değilim. Tehlikeli değilim diye fısıldadı.
Kimse seni yargılamıyor Marek.
Tekrar gerindi. Göz göze geldik. Çok kötü şeyler yaptım dedi. Boynunu kaşıdı, huzursuz bir şekilde kımıldandı.
Seni zorlamışlar. Marek iki elini yana açtı.
Ama çok boktan bir şey var dedi. O zamanları özlüyorum.
Öyle mi?
Lanet olsun diye bağırdı. Konuşup duruyorum işte. Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum.
Bence her şeyi çok güzel hatırlıyorsun diye araya girdi Lidya yumuşak bir gülümsemeyle. Niçin anlatmak istemiyorsun ki?
Kapa çeneni diye bağıran Marek bir elini kaldırıp Lidya'nın üzerine yürüdü. Otur dedim sert bir tonla.
Bana bağırma Marek dedi Lidya sakindi. Lidya ile göz göze gelen Marek de sakinleşti. Özür dilerim dedi tereddütlü bir gülümsemeyle. Birkaç kez başını sıvazladıktan sonra tekrar yerine oturdu.
Seans sırasında bir kahve alıp pencerenin kenarına oturarak dışarıya bakmaya başladım. Karanlık bir gündü. Ağır bir yağmur havası vardı. İçeri sızan soğuk rüzgar hafif bir yaprak kokusu taşıyordu. Hastalarım yerlerine oturmaya başladılar.
29. ayrımın sonu. Sayfa 414.